Ayrım 6, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 51. Tren ertesi gün şafak söktükten kısa bir süre sonra Milano'ya dönerken kapkara dumanlar göğe yükseliyor, döne döne şehrin üstünü kaplıyordu. Trenden inip sokaklarda yürümeye başladıklarında Pino şehirden kaçanlarla saldırıya maruz kalanların arasındaki fiziksel farklılıkları açıkça görebiliyordu. Patlayıcı terörü hayatta kalanların omuzlarını çökertmiş, gözlerini boşaltmış ve çenelerini kırmıştı. Erkekler, kadınlar ve çocuklar sanki her an üstüne bastıkları yer yarılıp dipsiz ve ateşli bir obruk açılacakmış gibi ürkek bir edayla dolanıyorlardı. Hemen hemen her yerde dumanlı bir pus vardı. Bir kısmı açık beyaz, bir kısmı volkanik gri is neredeyse her şeyin üstünü kaplamıştı. Arabalar darma dumandı, binalar viraneydi, ağaçlar patlamalarla çırılçıplak kalmıştı. Pino ve babası haftalar boyunca bu şekilde yaşadılar. Gündüzleri çalışıyor, akşama doğru trene binip şehirden ayrılıyor ve şafak vakti geri döndüklerinde Milano'nun yeni açılan yaralarıyla karşılaşıyorlardı. 3 Eylül'de kayıtsız şartsız ateşkes imzalayan İtalyan hükümeti, 8 Eylül 1943'te ülkenin müttefiklere resmi olarak teslim olduğunu halka duyurdu. Ertesi gün İngiliz ve Amerikan güçleri ülkenin çizmesinin üst kısmındaki Salerno'ya çıkarma yaptı. Almanlar ateşli bir direniş karşısında yumuşak davranıyorlardı. Kor General Mark Clark'ın ABD 5. Ordusu'nun kıyıya yaklaştığını gören çoğu faşist asker yalnızca beyaz bayrak kaldırmakla yetinmişti. Amerikan istilasının haberi Milano'ya vardığında Pino, babası, yengesi ve dayısı kutlamalara başladı. Savaşın günler içinde sona ereceğini düşünüyorlardı. Naziler 24 saatten daha kısa bir süre içinde Roma'nın kontrolünü ele geçirdiler. Kralı tutukladılar ve Vatikan'ı birliklerle ve St. Peter's Basilika'nın altın kubbesini hedef alan tanklarla çevirdiler. 12 Eylül'de Nazi komandoları Mussolini'nin tutulduğu Gran Sasso Dağı'ndaki kaleye planörlerle saldırdılar. Hapishanenin içine sızıp Il Duce'yi kurtardılar. Il Duce önce Viyana'ya, oradan da Hitler ile buluşmuş olduğu Berlin'e uçuruldu. Pino iki diktatörün konuşmasını iki gece sonra radyodan dinlediğinde müttefiklerle son Alman ve İtalyan kanı da akana kadar savaşacaklarına dair yeminler ettiklerini duydu. Pino'ya dünya delirmiş gibi geliyordu ve Anna'yı 3 aydır göremediği için derin bir keder duydu. Aradan bir hafta geçti. Daha da çok bomba yağdı. Pino'nun okulu hala kapalıydı. Almanlar İtalya'yı Avusturya ve İsviçre yoluyla kuzeyden tamamen istila etmeye başlamış, Mussolini'yi İtalyan Sosyalist Cumhuriyeti adında kukla bir hükümetin başına geçirmişlerdi. Bu hükümetin başkenti ise Milano'nun kuzeydoğusundaki Garda Gölü'nde bulunan Salo adında küçük bir şehirdi. 20 Eylül 1943 sabahının erken saatlerinde çiftlik tarlalarında geçirdikleri bir başka gecenin ardından tren istasyonundan San Babila'ya ağır adımlarla yürürlerken Pino'nun babasının bahsettiği tek konu buydu. Michele Nazilerin İtalya'nın kuzeyinde kontrolü ele geçirmelerine o kadar dalmıştı ki siyah dumanlardan birinin Moda Mahallesi'nin ve Via Monte Napoleone'nin üstünü sardığını görmedi bile. Ama Pino gördü ve koşmaya başladı. Dar sokaklar boyunca zikzaklar çizerek koşarken birkaç dakika sonra yol kıvrıldı ve hemen önündeki Lellaların evini görebildi. Bir zamanlar çatının olduğu yerin büyük bir kısmında oluşan çukurdan yükselen duman gökyüzüne karışıyordu. Le Borsette di Lella'nın büyük penceresi kararmış, cam parçalarının arasına karışmıştı. Çanta mağazası ise bir kömür madeninin ufalanmış iç mekanını andırıyordu. Patlama her şeyi tanınmaz hale getirecek şekilde yakıp kül etmişti. ''Ah tanrım, hayır!'' diye bağırdı Michele. Keman kutusunu bir kenara bırakıp dizlerinin üstüne çökerek hıçkırıklara boğuldu. Pino daha önce babasını hiç ağlarken görmemiş ya da ağladığını hiç düşünmemişti ve kendini hayal kırıklığına uğramış, hüzünlü ve Michele'nin acısına tanık olduğu için aşağılanmış hissediyordu. ''Hadi baba'' dedi babasını ayağa kaldırmaya çalışarak. Her şey bitti diye ağlıyordu Mikele. Hayatımız bitti. Saçmalama dedi Albert dayı kayınbiraderini diğer kolundan kavrayarak. Bankada param var Mikele. Borca ihtiyacın varsa ben sana veririm. Bir ev, mobilya, çantalar bunları yeniden inşa edebilirsin. Pino'nun babasının sesi cılız çıktı. Portia'ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Mikele, sanki evine isabet eden bir bombayı engelleme şansın varmış gibi davranıyorsun diye terslendi Albert dayı. Ona gerçeği anlatacaksın ve her şeyi yeni baştan başlayacaksınız. Bu sırada bizimle kalırsın dedi Greta yenge. Mikele başını onaylarcasına sallamaya başladı ama sonra öfkeli gözlerle Pino'ya döndü. Sen gelmeyeceksin. Baba, sen Casa Alpina'ya gideceksin, orada okuyacaksın. Hayır, ben Milano'da olmak istiyorum. Pino'nun babası öfkeden deliye dönmüştü. Burada kalmayacaksın. Bu konuda hiçbir söz hakkın yok. Sen benim ilk çocuğumsun. Senin bir hiç uğruna ölmene izin vermeyeceğim Pino. Ben buna dayanamam. Annen de öyle. Pino babasının bu öfke patlaması karşısında şaşkına dönmüştü. Mikele kara kara düşünüp burnundan soluyabilirdi ama öfkelenip bağıracak bir adam değildi. Özellikle de moda dünyasının dedikodularının arasına karışıp bir daha asla unutulmayacağı San Babila'nın sokaklarındayken. Tamam baba dedi Pino sakince, Milano'dan ayrılacağım. Madem istiyorsun, Casa Alpina'ya gideceğim. İkinci kısım, Tanrı'nın Katedralleri. Beşinci bölüm. Ertesi gün erken saatlerde gardayken Mikele Pino'nun eline bir tomar lire koyup sana kitaplarını yollayacağım. Biri de durakta seni bekliyor olacak. Kendine dikkat et. Mimo'ya ve Rahip Rey'e sevgilerimi ilet. Peki ne zaman geri döneceğim? Geri dönmek güvenli olduğunda. Pino'nun mutsuz gözlerle baktı. Tullio omuzlarını silkti. Daha sonra bakışlarını ayakkabılarını izleyen Albert dayıya çevirdi. Bu doğru değil dedi. Giysi dolu sırt çantasını öfke için alıp trene binerken. Hemen hemen boş bir vagona oturup hiddetle pencereden dışarı baktı. Ona çocukmuş gibi davranmışlardı. Sanki dizlerinin üstüne çöküp herkesin ortasında ağlamış mıydı? Hayır. Pino Lella darbe almış ama bir erkek gibi ayakta kalmıştı. Peki o zaman ne yapması gerekiyordu? Babasına karşı mı gelmeliydi? Trenden inmeli miydi? Beltramini'lere mi gitmeliydi? Tren sallanıp bağırarak araçlara içi tank parçaları, tüfek, hafif makineli tüfek, bomba ve mühimmat dolu kasalar yerleştiren, çoğunluğu gri paspal üniformalar giymiş, boş bakışlı adamlardan oluşan bir grubu koruyan Alman askerlerinin arasından gardan ayrıldı. Tutsak olmalılar diye düşünüp üzüldü. Pino başını pencereden dışarı çıkarıp tren gardan uzaklaşırken onları izledi. Yolculuğun ikinci saatinde tren Como gölünün eteklerine Alplere doğru ilerliyordu. Normalde Pino dünyanın en güzel gölü olduğunu düşündüğü Como'yu özellikle de gölün güney yarımadasındaki Bellagio şehrini hayranlıkla izliyor olurdu. Oradaki büyük otel bir fantezinin içindeki pembe bir şatoyu andırıyordu. Ama bunun yerine Pino tren raylarının altındaki tepeye bakıyor, Como gölünün doğu kıyısını kucaklayan yolu izliyordu. Orada da boş bakışlı pis adamlarla dolu uzun bir kamyon hattı uzanıyordu ve adamların birçoğunun üstünde garda gördüklerinin giydiği donuk gri giysiler vardı. Sayıları belki yüzler, belki binleri buluyordu. Kimdi bu adamlar? Bunu çok merak etmişti. Nerede esir tutuluyorlardı ve neden esir tutuluyorlardı? 40 dakika geçmesine ve Chiavenna'dan inip tren değiştirmesine rağmen aklı hala o adamlardaydı. Oradaki görevli Alman askerler onu görmezden geldi. Pino o gün ilk kez kendini iyi hissederek istasyondan çıkmak üzere yürümeye başladı. Sonbaharın başlarıydı, sıcak ve güneşli bir öğleden sonraydı. Hava hoş ve açıktı, dağlara doğru yol alıyordu. İstasyondan çıkarken artık ters gidebilecek hiçbir şey kalmadığını düşündü. En azından bugün için. ''Hey sen ufaklık!'' diye seslendi bir ses. Hemen hemen Pino'nun yaşlarında incecik bir adam, iki kapılı eski bir Fiat kupeye yaslanmıştı. Üstünde keten iş pantolonu ve yağ lekeli beyaz bir tişört vardı. Dudaklarının arasında için için yanan bir sigara vardı. ''Sen kime çocuk dedin?'' diye sordu Pino. ''Sana, sen Lellaların ufaklık değil misin?'' ''Pino Lella.'' ''Alberto Ascari'' dedi baş parmağıyla göğsünü işaret ederek. ''Amcam seni alıp Madesimo'ya götürmemi söyledi.'' Ascari sigarasına bir fiske vurup elini uzattı. Hemen hemen Pino'nun eli kadar büyüktü ve tuhaf şekilde daha güçlüydü. Ascari neredeyse elini kırdıktan sonra Pino böyle el sıkmayı nerede öğrendin diye sordu. Ascari gülümsedi. ''Amcamın dükkanında, eşyalarını arkaya koy ufaklık.'' Ufaklık mevzusu Pino'nun canını sıkmıştı ama bunun dışında Ascari yeterince iyi biri gibi görünüyordu. Yolcu kapısını açtı, arabanın içi tertemizdi. Sürücü koltuğunun üstüne yağdan korumak için havlu serilmişti. Ascari arabayı çalıştırdı. Motorun sesi Pino'nun o ana kadar gördüğü fiyatların sesine hiç benzemiyordu. Derinden, gırtlaktan gelen bir homurtuydu ve bütün şasiyi titretmişti. ''Bu sokaklara uygun bir motor değil.'' dedi Pino. Ascari sırıttı ve vitese taktı. ''Hiçbir yarış arabası sürücüsünün kendi arabasında sokak motoru ya da şanzıman olduğunu gördün mü sen?'' ''Sen araba yarışçısı mısın?'' diye sordu Pino şüphe içinde. ''Olacağım.'' dedi Ascari ve debriyaja bastı. Küçük tren istasyonundan tiz sesler çıkararak ayrıldılar ve parke yola girdiler. Ascari direksiyonu öteki tarafa döndürmeden önce Fiat yana doğru patinaj çekti. Lastiklerin çekiş gücü iyiydi. Ascari vitesi değiştirip gaza bastı. Pino yolcu koltuğuna yapışmıştı ama Ascari küçük bir şehir meydanına dalıp tavuk yüklü kamyondan ustaca sıyrılıp vitesi üçüncü kez değiştirmeden önce ayaklarını ve kollarını buna hazırlamayı başardı. Şehri arkalarında bıraktıklarında hala gittikçe daha da hızlanmaya devam ediyorlardı. Şıklıügen geçidi bir dizi virajla durmadan yükseliyor, S dönüşler Alplerin kuzeyini İsviçre'ye doğru kesen dik duvarlı bir vadinin dibindeki dereyle paralel ilerliyordu. Ascari Şıklıügen'de bir usta gibi sürüyor, arabayı her viraja hızla sokup yoldaki diğer araçları sanki hareketsiz duruyorlarmış gibi ardında bırakıyordu. Tüm bu süreç boyunca Pino'nun duyguları berbat bir korkudan neşeli bir sarhoşluğa, kıskançlığa ve hayranlığa doğru delice akıp gidiyordu. Ascari ancak Campo Dolcino şehrinin eteklerine yaklaştıklarında yavaşladı. ''Sana inanıyorum.'' dedi Pino kalbi deli gibi çarparken. ''Efendim?'' diye sordu Ascari şaşkınlık içinde. ''Bir gün araba yarışçısı olacağına inanıyorum.'' dedi Pino. ''Ünlü bir yarışçı.'' Daha önce hiç senin gibi araba kullanan görmemiştim. Ascari uğraşsa bile bundan daha fazla gülümseyemezdi. Babam benden iyiydi. Ölmeden önce Avrupa Grand Prix şampiyonu olmuştu. Sağ elini direksiyondan kaldırıp işaret parmağıyla ön camı ve gökyüzünü işaret etti. Baba, Tanrı'nın da yardımıyla Avrupa şampiyonu ve hatta dünya şampiyonu olacağım. ''Buna inanıyorum.'' dedi Pino bir kez daha şehrin doğu yakasında 450 metreden daha yükseğe çıkan gri kayalıklı uçuruma bakmadan önce başını hayranlık içinde iki yana sallayarak. Camı açıp kafasını dışarı çıkardı ve uçurumun tepesini inceledi. ''Neye bakıyorsun?'' diye sordu Ascari. ''Bazen çan kulesinin üstündeki haç görünüyor.'' ''Tam şurada.'' dedi Ascari. ''Uçurumda bir boşluk var. Onu görmeni sağlayan şey o.'' Ön camdan işaret etti. İşte orada. Pino bir anda beyaz haçı ve Alplerin o bölgesindeki en yüksek dağ köyü olan Motta'da bulunan Şapel'in taş çan kulesini gördü. O gün ilk kez Milano'dan çıkmış olmak konusunda rahatlamak için kendine izin verdi. Ascari onları hilekar Madesimo yoluna soktu. Dik yamaçları kucaklayan dik, dar, çukurlu ve virajlı bir yoldu. Ne koruyucu parmaklıklar vardı ne de çoğu yerde emniyet şeridi ve yukarı çıkarlarken Pino sık sık Ascari'nin onları uçurumdan aşağı yuvarlayacağını düşündü. Ama Ascari yolun her bir santimini biliyor gibiydi. Çünkü direksiyonu döndürüp frene bastıkça her virajı öyle yumuşak alıyorlardı ki Pino kendini kayaların değil karın üstünde ilerliyor gibi hissediyordu. "Böyle kayak yapabilir misin?" diye sordu Pino.
"Ben kayak yapmayı bilmiyorum," dedi Ascari.
"Ne? Madesiyim o da yaşıyorsun ve kayak yapmayı bilmiyor musun?"
"Annem beni buraya güvende olmam için gönderdi. Amcamın mağazasında çalışıyorum ve araba sürüyorum."
"Kayak yarışı da araba sürmek gibi," dedi Pino. "Taktikler aynı."
"Sen iyi mi kayak yaparsın?"
"Kazandığım bazı yarışlar var, slalom."
Sürücü etkilenmişe benziyordu. "O halde arkadaş olmalıyız. Sen bana kayak yapmayı öğret, ben de sana araba kullanmayı öğreteyim."
Pino elinde olmadan gülümsedi.
"Anlaştık."
Nihayet kayrak taş çatılı bir hanı, bir restoranı ve Alplere özgü onlarca evi içine alan küçük bir kasaba olan Modesimo'ya vardılar.
"Buralarda hiç kız var mı?" diye sordu Pino.
"Aşağıdan birkaç tanesini tanıyorum. Hızlı arabaları severler."
"Bir ara onlarla araba sürelim."
"Bu plana bayıldım," dedi Ascari arabayı kenara çekerken. "Buradan sonraki yolu biliyor musun?"
"Bir kar fırtınasında gözüm kapalı bile bulabilirim," dedi Pino. "Belki hafta sonları aşağı gelip handa kalırım."
"Gelirsen beni bul. Mağazamız hanın arkasında, mutlaka görürsün."
Elini uzattı, Pino yüzünü buruşturup,
"Bu kez parmaklarımı kırma," dedi.
"Yok yok," dedi Ascari ve elini sıkı bir şekilde tuttu.
"Seninle tanıştığıma sevindim Pino."
"Ben de öyle Alberto," dedi Pino. Sırt çantasını alıp arabadan indi.
Ascari elini pencereden çıkarıp sallayarak tiz sesler eşliğinde oradan ayrıldı. Hayatında önemli olacak biriyle tanıştığını hisseden Pino orada bir süre öylece durdu. Sonra çantasını sırtlayıp ormanın içine doğru giden çift yönlü patikaya daldı. Patika yokuşu tırmanmaya başladıktan bir saat sonra ormandan çıkana ve kendini Pizzo Groppera denilen yalçın bir kayalığa doğru dikey olarak yaklaşık 1200 metre çıkan kayalıklarla dolu bir dağın altındaki yüksek Alp platosunda bulana dek devamlı olarak dikleşiyordu. Motto platosu yüzlerce metre genişliğindeydi ve güneydoğuda Groppera'yı sarmalıyordu. Bu geniş ovanın batı ucu Campo Dolcino'ya doğru uzanan 150 katlık bir uçurumun kenarındaki küçük bir alaçam ormanıyla buluşuyordu. Günün geç saatlerinde güneş artık sonbahar alplerinin üstünde dövülmüş bir bakır gibi parlarken Pino her zamanki gibi bu manzaraya hayran kalmıştı. Kardinal Schuster haklıydı. Motta'da olmak Tanrı'nın en büyük katedrallerinden birinin balkonunda durmak gibiydi. Motta Madesimo'dan biraz daha gelişmişti. Bu yalçın kayanın doğusunda ve güneybatısında Alp tarzı birçok kulübe vardı. Hepsi uçurumlara, alaçamlara, Pino'nun aşağıdayken gördüğü küçük katolik şapele ve taşla ahşaptan inşa edilmiş çok daha büyük bir yapıya doğru yerleştirilmişti. Aylardır hiç olmadığı kadar mutlu olan Pino, rustik yapıya yaklaştıkça pişmiş ekmekle sarımsaklı ve lezzetli bir şeylerin kokusunu almaya başladı. Midesi gurulduyordu. Girişteki çatının altına başını eğerek girdi. Ağır ahşap kapının önünde durdu ve Casa Alpina, bütün yorgun yolcular hoş geldiniz yazan tabelanın üstündeki ağır pirinç zilden sallanan tele uzandı. Pino teli iki kez çekti. Çınlayan zilin sesi arkasındaki dağın böğründen yankılandı. Önce delikanlıların yaygarasını, ardından ayak seslerini duydu, kapı açıldı.
"Merhaba Rahip F," dedi Pino.
50'lerindeki iri yarı rahibe, bastonuna yaslanan adamın siyah cübbesinin yakası beyazdı ve deri tırmanış botlarının altında iri çiviler vardı. Rahip R kollarını açtı. "Pino Lella, daha bu sabah yeniden yanıma gelip benimle kalacağına dair bir söylenti duymuştum."
"Bombardıman rahip," dedi Pino rahibe sarılırken duygusallaşarak, "çok kötü."
"Onu da duydum oğlum," dedi Rahip R durgunlaşarak. "Gel hadi, içerisi soğumadan gir."
"Kalçanız nasıl?"
"Daha iyi olduğu da oldu, daha kötü olduğu da," dedi Rahip R. Topallayarak yana çekilerek Pino'ya yol verirken.
"Mimo nasıl karşıladı Rahip?" diye sordu Pino. "Yani evimizle ilgili haberi."
"Bunu ona söyleyen kişi sen olmalısın," dedi Rahip R. "Yemek yedin mi?"
"Hayır."
"O halde zamanlaman mükemmel. Eşyalarını şimdilik oraya bırak. Akşam yemeğinden sonra sana nerede uyuyacağını göstereceğim."
Pino içerisinde 40 çocuğun kabaca yontulmuş masalara ve banklara sığışmış olduğu yemekhaneye doğru bastonu yardımıyla hantalca toparlayan rahibi takip etti. Salonun uzak köşesindeki taş ocakta ateş yanıyordu.
''Yemeğini kardeşinle ye.'' dedi rahibe. ''Sonra tatlı için yanıma oturursun.''
6. ayrımın sonu. Sayfa 62.